Ayrım 2. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 13. Yüksek demir kapı yavaş yavaş açıldı ve Kafr Elten'in muhtarı dışarı çıktı. Uzun boyluydu. Geniş, kaslı omuzları ve ablak, köşeli denebilecek bir yüzü vardı. Üst yarısını annesinden almıştı. Yumuşak, ipeksi saçlar ve geniş, çıkık bir alnın altında koyu mavi gözler. Alt yarısı ise ülkenin güneyindeki üst tabakadan gelen babasına benziyordu. İri bir burunun altında gür siyah bıyıklar, şehvetten çok hırs belirten yumuşak dolgun dudaklar. Bakışları emir vermeye alışkın bir İngiliz centilmeninin küstah kibirli bakışlarıydı. Sesi yukarı Mısır köylülerinki gibi pürüzlü ve boğuktu. Ancak bu seste yumuşaklık ve çekingenlik seziliyordu. Ve Mısır ve Hindistan gibi eski sömürgelerde yıllarca ezilmiş ve yıldırılmış erkeklerin seslerinde hissedilebilen saldırganlık yoktu. Koyu renk yere kadar uzanan bir harmaniye sarılmış, yavaş adımlarla önden gidiyordu. Köyün polis şefi ve caminin imamı onu izliyorlardı. Sokağın öbür yanında karanlıkta çömelmiş oturan iki gölgeyi gördüler. Yüzlerini seçemiyorlardı. Ancak üç adam da bunların Kafravi ve kız kardeşi Zakeya olduğunu biliyorlardı. Çünkü tek bir sözcük bile konuşmadan saatlerce yan yana oturmak bunların adetiydi. Eğer ortalıkta yalnızca bir gölge varsa bu Kafravi tarlada kalmış ve gün doğana dek çalışacak demekti. Günün bu saatinde her zamanki gibi akşam namazı için yakındaki camiye gidiyorlardı. Ardından da ya muhtarın evinde Nil'in üzerindeki terasta otururlar ya da köyün berberi Hacı İsmail'in dükkanına uzanırlardı. Orada oturur, sigara içip sohbet ederler ve nargilenin uzun bambu kamışından nöbetleşe birer nefes çekerlerdi. Ama bu kez muhtar nargile içmek istemedi. Yan cebinden bir puro çıkardı. Ucunu ısırıp kopardı. Bir kibritle yakarak içmeye başladı. Diğerleri ise onu seyrediyorlardı. Hacı İsmail muhtarın çatık kaşlarından onun hiç de keyifli olmadığını anladı. Bu yüzden dükkanın içlerinde kayboldu ve az sonra geri döndü. Muhtarın yanına sokuldu ve avucuna bir parça esrar koymak istedi. Ama muhtar onu itti ve "Yok, bu akşam istemem." dedi. "Neden efendi hazretleri?" diye sordu Hacı İsmail. "Haberleri duymadın mı?" "Hangi haberleri efendi hazretleri?" "Hükümetle ilgili haberleri." "Hangi hükümet efendi hazretleri?" "Hacı İsmail, kaç tane hükümetimiz olduğunu sanıyorsun?" "Bir sürü." "Saçmalama. Tek bir hükümetimiz var. Sen de bunu çok iyi biliyorsun." "Hangi hükümeti kastediyorsun efendi hazretleri? Kahire'deki hükümetimi yoksa Kafr el-Ten'deki hükümetimi?" "Kahire'deki hükümeti elbette." "Peki ondan bize ne?" Polis şefi kahkahayı bastı ve "Bizim de pekala bir hükümet olduğumuzu kim yadsıyabilir ki?" dedi. Şeyh Hamzavi de gülmeye başladı. Yayık ağzından tütünden sararmış dişleri fırlıyor ve sinirli sinirli parmakları arasında kaydırdığı sarı taneli tesbihi oraya buraya sallanıyordu. Ancak muhtar kahkahalara katılmadı. Kalın dudakları puroyu sımsıkı kavramıştı ve mavi gözleri uzaklara, Nil'in upuzun yatağından ve karanlıkta artık görünmez olmuş, işlenmiş tarlaların sonsuz enginliğinden ötelere bakıyordu. Kafasında bu tarlaların Kafr el-Ten ve el-Ravla köyleri arasında uzanıp gidişlerini canlandırıyordu. Yaz aylarında annesiyle yöreye gezmeye geldiğinde günün birinde Kafr el-Ten'e yerleşeceği hiç aklına gelmemişti. Kahire'nin kent yaşamını, koyu asfalt caddelerindeki lamba ışıklarını seviyordu. Nil kıyısındaki gazinoların akıp giden suya vuran rengarenk ışıklarını. Masalarda oturarak yenip içilen, kadınların dans edişini seyrettiği ve parfümlerini ve hoş kahkahalarını içine çektiği tıka basa dolu gece kulüplerini. O zamanlar henüz üniversiteye gidiyordu. Ancak ağabeyinin tersine derslerden ve konferans salonlarından nefret ediyordu. Eğitim ve gelecekle ilgili gevezeliklerdendi. Ve en çok da ağabeyinin politika ve partilerle ilgili görüşlerini açıklamasından nefret ediyordu. Öylece suskun suskun otururken birden Hacı İsmail'in aklına sabah gazetesini dükkandaki tahta masanın üzerinde terazinin yanında unutmuş olduğu geldi. Yeniden içeri girdi ve elinde bükülü gazeteyle döndü. Gazeteyi açtı ve gaz lambasının ışığında manşetleri okumaya başladı. O anda birinci sayfanın ortasında hemen göze çarpan resmi gördü. Yüz ona tanıdık geliyordu. Bunun muhtarın ağabeyi olduğunu derhal anladı. Resmin altındaki küçük harflerle basılmış yazıyı okumaya çalıştı, okuyamadı. Duraksadı. Sonra muhtara yanaştı ve olabildiğince alçak bir sesle kulağına fısıldadı. Sözünü ettiğin haberlerin ağabeyinle bir ilgisi var mı? Kısa bir suskunluktan sonra muhtar soruya olumlu yanıt verdi. Hacı İsmail'in ikinci sorusu kaygılı bir tondaydı. Başına kötü bir şey mi geldi? Soruyu yanıtlarken muhtarın sesinden gurur okunuyordu. Hayır, tam tersine. Hacı İsmail öylesine heyecanlanmıştı ki kendisini tutamadı. Yani daha yüksek bir göreve geldiğini mi söylemek istiyorsun efendi hazretleri? Muhtar havaya kalın bir duman bulutu savurdu. Evet Hacı İsmail, aynen öyle. Hacı İsmail sevinçle ellerini çırptı. Çevresindekilere baktı ve arkadaşlar bunu şerbetle kutlamalıyız dedi. Dükkanın önünde oturan adamları bir heyecan dalgası sardı. Gazete elden ele geçiyordu. Hacı İsmail kalktı ve bir şişe şerbetle bardakları getirdi. Oysa muhtar düşüncelere dalmıştı. Ağabeyinin fotoğrafını gazetede fark ettiğinde kendisini neden bu denli yetersiz ve karamsar hissettiğini gün boyu kendi kendine sorup durmuştu. Bu duyguyu iyi tanıyordu. Buna her zaman ağzında acı bir tat eşlik ederdi. Ardından gırtlağı kurur, sonra göğsü yanmaya başlardı. Sonunda da midesine keskin ama belirsiz bir ağrı saplanırdı. Bu duygu ilk kez küçük bir çocukken yakasına yapışmıştı. Banyoya koşup kustuğunu anımsıyordu. Ardından lavabonun üzerindeki aynada yüzünü incelemişti. Sapsarı kesilmişti. Dudaklarının rengi uçmuş, gözlerinin feri sönmüştü. Yazgıya boyun eğmiş, ilgisiz ve bomboş bakıyorlardı. Sanki gözlerine bir perde inmiş ve tüm canlılıklarını söndürmüştü. Ağzında kalan acı tattan kurtulmak için ağzını çalkalamıştı. Yeniden başını kaldırıp aynaya baktığında karşısında beliren kardeşinin yüzüydü. Onun pembe yanaklarını, muzaffer bakışlarını seyretmişti. Kulaklarında o çok iyi bildiği sevinçli ses çınlıyordu. El attığım her şeyi başarırım. Oysa sen hep başarısız biri oldun. Aynadan sakin sakin kendisine gülümseyen yüze tükürmüştü. Sonra da boynunu uzatmış, omuzlarını dikleştirmiş ve yüksek sesle kendi kendine "Ben senden bin kat daha iyiyim." demişti. Onu banyodan çıkarken gören ikisinden daha başarılısının o olduğu izlenimine kapılırdı. Dudakları yeniden pembeleşmişti, gözleri parlıyordu. Ağzındaki acı tat kaybolmuştu ve şamatayla koşturur, koltuğuna oturmuş örgü ören annesinin yününü aşırıp yumağı açmaya çalışırken neşeli kahkası tüm evde çınlıyordu. Sonra annesinin kibirle bakan mavi gözleri birden öfkeyle parlamış ve İngiliz aksanıyla sert bir dille belirttiği yargısı gururunu kırmıştı. "Ağabeyin senden çok daha iyi." Bazen örgüsünü bırakır, yanındaki masada duran gazeteye uzanır, parmağıyla iç sayfadaki küçük harflerle basılmış bir ismi göstererek, "Ağabeyin sınavında büyük başarı gösterdi. Oysa sen," derdi. O zaman birden gülmeyi bırakırdı. Sanki biri gırtlağına sarılacak ve kendisini boğacakmış gibi olurdu. Tekrar tekrar yutkunur ve yanıt veremezdi. Ve yine birden gerçekten mutlu olmadığının, neşesinin yapmacık olduğunun bilincine varırdı. Ağabeyinden üstün olduğu duygusu bir aldatmacaydı. Bu gerçek öylesine eziciydi ki iliklerine işliyordu. Buz gibi yapışkan bir terle cildinin her bir gözeneğinden fışkırır gibiydi. Ağzına burnuna dolar ve o acı tadı yeniden hissetmesine yol açardı. Göğsüne çöreklenir ve midesine vururdu. Yine banyoya koşar, içinde kusacak bir şey kalmayana dek kusardı. Hacı İsmail muhtarın aşağılamayla yere tükürdüğünü, sırtını dikleştirdiğini, başını dikerek kibirli bakışlarıyla kendilerini süzdüğünü fark ettiğinde ikinci bardak şerbetini yudumluyordu. Sanki muhtar, benimle karşılaştırıldığınızda beş para etmezsiniz. Ben soylu bir aileden geliyorum. Annem İngiliz ve abim bu ülkeyi yönetenler arasında demek istiyordu. Hacı İsmail peykesinde büzüldü, ufalmak ve muhtarın bakışlarından kurtulmak ister gibiydi. Onunla şakalaşmaya, ona en yeni öyküleri anlatmaya niyetlendi. Ama çabucak caydı. Bakışları sürekli olarak muhtarın ağabeyini kibirli bakışlarla ülkenin en önemli adamlarıyla birlikte gösteren fotoğrafla çürük, tozlu raflarında birkaç paslı konserve kutusunun durduğu kendi küçük dükkanı arasında gidip geliyordu. Bu karşılaştırmanın etkisinden sıyrılmak istiyordu. Ama bu kez de bakışları muhtarın pahalı harmanisine takıldı. Ve eli kendi galabeyasının kaba kumaşına gitti. Hacı İsmail, şerbet bardağını ağzına götürüp Hint yağı içer gibi bir dikişte boşaltırken muhtar onu izliyordu. Kahkahayı bastı ve neşeyle onun bacağına vurarak, "Siz köylüler, şerbeti bizim ilaç yutuşumuz gibi içiyorsunuz," dedi. Hacı İsmail, muhtarın kendisiyle teklifsizce şakalaştığını görünce, daha birkaç dakika önce pençesinde kıvrandığı, değersiz ve önemsiz olma duygusu uçup gitti. Muhtar gerçekten de kendisiyle şakalaşıyordu ve bu, yeniden kendine güvenmesi, aralarındaki toplumsal uçurumun küçüldüğüne inanması için yeterli neden değil miydi? Koltukları kabardı. Artık o da gülebilir ve muhtarı neşelendirmek için sohbeti onun bıraktığı yerden sürdürebilirdi. "Biz köylüler şerbetin tadını ilacın acılığından ayırmayı bilmeyiz," dedi şen şakrak bir sesle. Muhtar hemen yanıt vermedi. Sanki Hacı İsmail'in sözleri üzerinde durup düşünmek istiyordu. Hacı İsmail ise yeniden huzursuzluğa kapılmıştı. Sözleri kulaklarında çınlıyordu. Ya muhtar kendisini yanlış anladıysa? "Efendi Hazretleri, köylünün ağzında her şeyin tadı acıdır demek istemiştim," diye ekledi durumu düzeltmek için telaşla. Muhtar ısrarla susmayı sürdürüyordu. Mutlaka yanlış bir şey yapmıştı. Hacı İsmail artık sözleriyle çok ileri gittiğinden emindi. Muhtar bunları köylülerin ağır yaşamına bir ima olarak alabilirdi. Oysa o elbette bunu kastetmemişti. Ve bu da onu Hacı İsmail'in hükümetin köylülerin refahı ve haklarının korunması konusundaki duyarlılığın salt göstermelik olduğunu düşündüğü biçiminde çok daha tehlikeli bir değerlendirmeye yöneltebilirdi. Ve Kafr Elten'in muhtarı olarak hükümeti temsil ettiğine göre buradan yetkili memur olarak makamını köylüleri sömürmek için kullandığı ve onlardan sızdırdığı parayı masraflı yaşantısı ve yemek, tütün, şarap ve kadınlar konusundaki garip zevkleri için harcadığı biçiminde bir yoruma da gidebilirdi. Hacı İsmail iyice sersemlemişti. Aptallığına lanetler yağdırıyordu. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmuştu. En iyisi olabildiğince sinip beklemekti. Ama tam o anda nehre bakan muhtarın gözlerinde bir ışıldama gördü. Döndü, onun dikkatini neyin çektiğini anlamak istiyordu. Yukarıda kıyıda başının üzerinde bir su testisi taşıyan boylu boslu bir kız yürüyordu. Kıvrak bir yürüyüşü vardı. İri kara gözleri gururla dosdoğru bakıyordu ve ona Kafravi'nin ailesindeki kadınları anımsatıyordu. Muhtar Hacı İsmail'e eğilerek, "Kız Nefisa'yı andırıyor," dedi. Hacı İsmail çabucak yanıt verdi. "Nefisa'nın kız kardeşi." "Nefisa'nın kız kardeşi olduğunu hiç bilmiyordum." Hacı İsmail muhtarın kafasında neler döndüğünü biliyordu ve ona yaltaklanmak için "Biri diğerinden güzel," dedi. Muhtar ona göz kırptı ve alçak sesle gülerek "Ama her zaman en genci en çekicisidir," dedi. Hacı İsmail kahkahayı bastı ve derin bir soluk aldı. Keyfi yerine gelmiş ve az öncesine kadar üzerine çökmüş olan karamsarlık uçup gitmişti. Artık muhtarın kardeşi hükümet üyesi olduğu için kendisine karşı tutumunu değiştirmeyeceğinden emindi. Kendisiyle dengiymiş gibi şakalaşmıyor muydu? Kendisine bir dost gibi içini açmıyor muydu? Göz kırparak yatıştırıcı bir sesle muhtarın kulağına fısıldadı. Haklısın Efendi Hazretleri. Her zaman insanın iştahını en çok genç olan kabartır. Muhtar sustu. Gözlerini dikmiş, kıyı boyunca yürüyen Zeynep'in uzun boylu, sülün gibi bedenini izliyordu. Kızın sıkı, yuvarlak kalçaları uzun galabeyanın altından beliriyordu. Dik göğüsleri her adımda sallanıyordu. Eteğinin altından iki pembe yuvarlak topuk görünüyordu. Muhtar dönerek polis şefine yöneldi. Kafravi'nin bunca kızı nasıl beslediğine bir türlü aklım ermiyor. Şuna baksana, her yanından sağlık fışkırıyor. Polis şefi yüksek sesle ve kesik kesik güldü. Bu sırada da epeyce hava yuttu. Deminden beri muhtarın kendisinden yüz çevirdiğini sanarak gizliden gizliye kıvranıp durmuştu. Sürekli Hacı İsmail ile konuşmuştu ama şimdi farklıydı. Birden havasının değiştiğini hissetti ve yeniden neşelendi. Mutlaka öbürlerinden çalıyordur. Onu deliye tıkmak için bir sözün yeter. Çalımla doğruldu ve koluyla gösterişli bir hareket yaptı. Sonra da yardımcısının yanına çağırıyormuş gibi seslendi. Oğlum, hemen kelepçe ve zincirleri getir. Bu küçük komediden çok hoşlanan muhtar kahkahayı koyuverdi. Yanında oturan üç adam da ona uydu. Şeyh Hamzavi bile kendisini büyük bir tutkuyla içtiği nargileyi ağzından çıkarıp diğerlerinden daha yüksek sesle gülmek zorunda hissetti. Yok Şeyh Zahran, Kafravi hırsız değildir. Şeyh Hamzavi'ye göre artık söze karışmasının zamanı gelmişti. Hem de Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'den sözlerine yinelermişçesine kesin bir üslupla. Tüm köylüler hırsızdır. Hırsızlık onların kanında vardır. Masum ve aptalmış gibi yaparlar ve Allah'ın huzurunda ona isyan etmek akıllarına bile gelmezmiş gibi secde ederler. Ama özde imansız, aşağılık, günahkar kafirlerdir. Adam camide arkamda yerlere kapanır ama daha dışarıya çıkıp tarlaya gider gitmez gözünü bile kırpmadan ya komşusundan bir şeyler çalar ya da mandasını zehirler. Bir an durdu ve muhtarın yüzünü gözledi. Sözlerinin iyi karşılandığından emin olduktan sonra devam etti. Hatta cinayet bile işleyebilir ya da ırza geçebilir. Polis şefi yeni çizmelerini gösterir ve aynı zamanda da Şeyh Hamzavi'nin kendisine ait bir alana girmeye kalkışmadığını ima edercesine bacak bacak üstüne atarak galabeyasını biraz yukarı çekti. Cinayet ve tecavüz söz konusu olduğunda polis şefinin de diyecek bir sözü vardır ama... Yaltakçı bir gülümsemeyle muhtara döndü. Bunca şey bildiğine göre söylesene Efendi Hazretleri, Kahire'deki insanlar da aynı Kafr el-Ten'dekiler gibi mi? Şeyh Hamzavi araya girdi. Günümüzde insanlar her yerde ahlak düşkünü, Şeyh Zahran. Gerçek İslam'ı ya da Allah'tan korkan bir Müslümanı aramak boşuna. Bunlar artık kalmadı. Muhtarın yüzündeki ters ifadeyi fark etti ve alelacele ekledi. Efendi Hazretleri, muhtar gibi asil bir soydan gelen üst tabakadan kişiler elbette bunun dışındadır. Var gücüyle savını destekleyebileceği bir ayet aradı. Ancak aşırı nargile içmekten kafası sersemlemişti. Ama istifini bozmadı ve iki yüzlülükle kendisi bir şeyler uydurdu. Allah senden bir adamın soyunu sopunu araştırmanı ister. Çünkü kökleri her zaman ters bir yoldan ruhuna ulaşacaktır. Muhtar caminin imamına somurtarak baktı. Neden bu adam sohbeti Zeynep'in pembe topuklarından saptırıp din ve iman gibi böylesine ciddi bir konu ortaya atmıştı? Hacı İsmail'e gülümsedi. Köyümüzün sağlık adamı olarak söylesene, nasıl oluyor da Kafravi gibi kara derili bir iblisten kaymak gibi bembeyaz kızlar ürüyor? Şeyh Hamzavi yeniden söze karıştı. Çünkü muhtarın hala kafasını kurcalayan bakışını belleğinden silmek istiyordu. İlahi okur gibi söylendi ve Allah imanlı bir adamın belinden ahlaksız bir döl yaratır. Düşüncelerini bana açıklamak zorunda değilsin Hacı İsmail, dedi Şeyh Hamzavi'nin araya girişini duymazlıktan gelen muhtar. Köy berberi muhtarın kendisine sağlık adamı demesini aklından çıkaramıyordu. Sanki ona tıpta doktorluk unvanı verilmişti ve yörenin doktorlarıyla bir tutuluyordu. Doğruldu ve yarı kapalı gözlerle önüne baktı. Yaşamın gizlerine varmış ve çok bilgili bir bilim adamı çehresi takındı. Vallahi Efendi Hazretleri, bunu ancak Allah bilir ya, kıza hamileyken Nefisa'nın annesinin canı kaymak çekmiş olmalı. Ya da belki onu ak bir cin çarpmıştır. Muhtar kahkahadan kırılıyordu. Başını arkaya atarak uzun uzun güldü. Sonra yardımına koşacak birini arıyormuş gibi polis şefine döndü. O da yeniden ayağa fırlayarak az önceki gibi gösterişli tavırla geceye seslendi. Oğlum, hemen kelepçe ve zincirleri getir. Haydi iblisi yakala oğlum ve kelepçeleri tak. Sonra da galebeyasının yakasına tükürerek fısıldadı. Sözlerimiz gücüne gitmesin yüce Allah'ım. Hepsi gülmeye başladı ve en yüksek sesle de muhtarla arasındaki buzları çözmek için kendisini özellikle çaba harcamak zorunda hisseden Şeyh Hamzavi gülüyordu. Ona doğru uzanarak kulağına fısıldadı. Kafravi'nin ailesindeki kadınların gözlerini dört açtıklarını ve epeyce de küstah olduklarını herkes bilir efendi hazretleri. Muhtar kıs kıs güldü. Yalnızca gözleri mi açık Şeyh Hamzavi diye sordu yarı ciddi. Yeniden kahkahalarla gülmeye başladılar. Kahkahaları yavaş yavaş nehrin kımıltısız sularına doğru sürükleniyordu. Ve bu kez adamlar içine düştükleri karamsarlık ve hüzünden sonunda sıyrılmışçasına kaygısızca çınlıyordu. Muhtar bile kendisini daha iyi hissediyordu. Gazetede abinin fotoğrafını gördüğünde üzerine çöken küskünlükten kurtulmuştu. Artık oyalanmak ve sohbet etmekten başka bir şey istemiyordu. Ağzını açarak esnedi. Bu sırada tilki ya da kurt dişlerine benzeyen uzun beyaz dişleri göründü. İtiraz kabul etmeyen bir ses tonuyla "Haydi gidelim" dedi. Ayağa kalktı, aynı anda diğer üç adam da ayağa fırlamıştı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.